Ayrım 15. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 188. 20. Deniz kıyısında günün doğuşunu izlerken derme çatma iskelenin ucunda oturup ayaklarını suya sarkıtmış adamın oltasının ipini bir anda çözüp suya fırlatışındaki kıvraklığa bakıyordu Nihan. Sanki burada doğup büyümüş, şu ilerideki zeytin ağaçlarının altında hayallere dalmış ve köyün her yanını bütün heybetiyle kuşatan mor dağların ardına hiç geçmeden yaşayıp yaşlanmış biri gibiydi. Sabah adamın ayak seslerini duyduğunda bir türlü uyuyamadığı yatağından fırlamış ve balık tutmaya gittiğini söyleyince de hiç düşünmeden onun peşine takılmıştı. Şimdi düşünüyordu, kendisine teklifsizce oraya sürükleyen duygunun ne olduğunu. Mektubun sonunda seninle ilgili bir not vardı diye başladı söze. Bir an çekingenlikle duraksadıktan sonra devam etti. Aslında insanlara soru sormaktan pek hoşlanmam ben. Sorulara cevap vermekten hoşlanmadığım için belki. Ama bu farklı bir durum. Yani bu gece yaşadığımız şey her zaman rastlanan türden bir şey değildi. O yüzden. Of, anlatamadım, biliyorum. Yüzünün kızardığını hissetti. Birisini gözetlerken yakalanmış gibiydi. Ne sormak istiyorsun dedi adam. Gözlerini çözmeye çalıştığı misinadan ayırmadan. Rahatça sorabilirsin. Artık gizlenmiyorum kimseden, kendimden de. Peki o halde. Hikayeni merak ediyorum. Mektuptaki kısacık bölümden acıklı olduğunu anladığım hikayeni. Acıklı diye tanımlamıyorum artık yaşadıklarımı. En başta bunu söylemeliyim. Nihan merakla baktı. Adam elindeki oltaya takılmış balığı iğnenin ucundan çıkarıp yanındaki su dolu kovanın içine attıktan sonra devam etti. Şu balığın oltaya takılmasını... Acıklı diye tanımlaması bizim için ne kadar anlamlı sence? Ya da neyi değiştirir? Yani demem o ki bizim hayatımız bize mutlu, komik ya da acıklı gelebilir. Ama şu yeryüzünün akışında bu neyi değiştirir ki? Ama o balık için böyle değil bu. Evet, ama bir an geliyor, balık olduğun halde suyun dışına çıkıp kendi haline bakabiliyorsun. O zaman ne kadar korkak, nasıl da sıradan olduğun, sandığım gibi eşsiz, biricik filan olmadığın çıkıyor ortaya. Bunları mı gördün suyun dışına çıkınca? Evet, hatta daha fazlasını. O kadar değildir, yani korkak, sıradan. O kadar, sakın beni avutmaya çalışma, istediğim en son şey avunmak. Nihan üzüntüyle içini çekip oradan gitmek için bir iki adım attığı sırada adam kolunu tuttu. Gitme, sana anlatmak istiyorum. Dinler misin? Nihan başını salladı. Adam gözlerini ufka dikerek anlatmaya başladı. Bir sabah karımla birlikte çıktık evden. Akşama dönmedi. Bütün gece bekledim. Ertesi gün, sonraki günler ve geceler. Hep bekledim. Gelmedi. Benim için hayat oydu. Onsuz nefes alamıyordum. Nihan bir süre adamın yüzündeki acıyı izledi. Sonra çekinerek sordu. Ne yaptın peki? Ne mi yaptım? Hiçbir şey. Anlıyor musun, hiçbir şey yapmadım. Neden diye sor hadi. Nasıl nefes aldın diye sor. Aldım işte. Zehir gibiydi aldığım her nefes. Yastıklar beni boğuyordu sanki yatağa uzandığımda. Ama yaşıyordum işte. Hiçbir yere başvurmadın mı, polise gitmedin mi? Hayır. Korktum çünkü. Evet, korktum. Onu götürüp yok mu etmişlerdi, yoksa o mu çekip gitmişti kendi dağlarına, bilemedim. Belki bir haber gelir diye bekledim uzun süre. Bir haber, her sabah kapıyı altına sıkıştırılmış bir zarf var mı diye bakıp öyle açıyordum. Boşu boşuna polise gidip zaten kuşkulu olan durumumuzun altını çizmeye gerek yoktu. Nasılsa gelecekti ondan bir haber. Ama gelmedi. Bu kez her gün gazeteleri didiklemeye başladım. Küçücük bir haber, bir faili meçhul ya da ölü ele geçirilme haberi yoktu. Sonra buraya kaçtım. Evet, kaçtım. Sürekli izlendiğimi düşünüyordum o sıra. Belki gerçekten izliyorlardı. Belki de benim kuruntumdu. Bilmiyorum. Ama delireceğimi hissettiğim bir anda kararımı verdim. Her şeyi satıp savdım. Pılımı pırtımı topladım ve buraya kaçtım. Sonra... Bir süre sustu. Kovanın içinde hala çırpınan balığa baktı bir an. Sonra birden balığı yakalayıp denize attı. Zaman geçiyor. Nasıl geçer, nasıl her gün yeniden güneş doğar, sonra batar, nasıl acıkır insan, şaşıyorsun ama oluyor işte. Sonra bu oluş ve yok oluşun bir parçası olduğunu fark ediyorsun. Birden bir şimşek çakar gibi, bir matematik problemiyle saatlerce uğraşıp da çözüverdiğin o andaki sadeleşme hali gibi. Her şeyi kabullendim. Nihan uzanıp adamın elini tuttu, sımsıkı kayıp düşmesini engellemeye çalışır gibi. Birkaç yıl önceydi dedi, bir yerde okumuştum, Bosna dilinde sevdah denen bir kavram varmış. Kederli hayatınla barış içinde olmayı öğrendiğinde, hiç unutamadığın halde o kederle birlikte yaşamayı başardığında, yaşadığın anı sevmene izin veren hoş bir ruh acısını anlatırmış. Demek ki bu sözcüğü yaşamlarının bir parçasını anlatmak için kullanan insanlar var bir yerlerde. Eğer bir kişi bile varsa ve bunu yapabiliyorsa hepimiz yapabiliriz demektir. İnan bana. Elini çekmedi adam. Yeryüzünün kalbindeki sesi duymak için dikkatle kadının gözlerine baktı. Aynı anda Özlem Erdem'in numarasını tuşladı. Geceden bu yana ruhuna çöken sükunetin dağılıp uçuvermesinden korkarak dinledi çalan telefonun sesini. Mektubu okuduktan sonra sanki bir can dostuyla baş başa verip bütün gece usul usul hayatın sırlarını çözmüş gibi sakin ve huzurluydu. Efendim? Erdem, ben Özlem. Kısacık bir an boyunca uzayan sessizlik. Nasılsın Özlem? İyiyim. Ben şey için aradım. Hayatımızı konuşmak istiyorum yeniden. Senin neler yaşadığını anlayarak. Çünkü böyle kolay değil tarihe sırtını dönüvermek. Ben... Evet Özlem, bence de öyle. İyi o zaman, yarın geliyorum, görüşürüz. Bekliyorum Özlem. Efendim? Şey... Dikkatli kullan arabayı, tamam mı? Diyen adamın çekingen sesi içini acıttı. Telefonu kapatırken ağlıyordu. Aynı Ayca'nın dediği gibiydi işte. Etten kemikten bir düşman gibi gördüğü Erdem de aslında sararmış tarih kitabının çaresiz bir kahramanıydı. Yanına gülümseyerek yaklaşan Canan'a fısıldadı. Erdem, dikkatli kullan arabayı dedi. Yarın görüşeceğiz. Korkacak tabii diye güldü Canan. Kolay mı bulunuyor dipnotsuz konuşulacak bir hayat yoldaşı bu zamanda? Anlamakta geç bile kaldı. Özlem de gülmeye başladı. İşte Canan, sıradan sözcüklerle özetleyiverdi bütün meseleyi. Canan birden durgunlaşarak mırıldandı. Aslında hepimizin anlaması ve hatırlaması gereken ne kadar çok şey var. Balkondaki sedirin üzerine uzanmış, geçip giden bulutları seyreden Cemil'e seslendi. Nihan, hocayla beraber deniz kıyısına indi arkadaşlar. Sabah seslerini duydum. Canan'ın gözlerinde yanan ışığa bakıp güldü Özlem. Fesatlık düşünme hemen. Yok canım, ne fesatlığı, başına dert almasın da, ne bileyim, adam en azından saygılı, biz mektubu okurken içeri gitmesi filan. Öyledir umarım. Burası o kadar güzel ki hepimizi bu havadan gelen bir iyi niyet dalgası kaplamamıştır umarım, dedi Cemile ve yeniden gökyüzüne çevirdi gözünü. Canan onun gözlerinin altındaki çöküklüğe, kaşlarının arasına yer etmiş çizgiye baktı bir süre. Kim bilir kaç kez iyi niyet dalgalarından düş kırıklığı ile çıkmış olduğunu düşündü. Konuyu değiştirmek, arkadaşını daldığı düşüncelerden sıyırmak istedi. Farkında mısınız? Ayca'nın mektubu tatlı bir esinti gibi geldi hepimize. Sanki içim daha hafif dün geceden beri. Ne tuhaf diye cevap verdi Özlem. Benim de öyle. Gece böyle değildim oysa. Tıkanacağımdan korktum bir ara. Cemile gözlerini bulutlardan ayırmadan ağır ağır konuştu. Şu bulutları izliyorum sabahtan beri. Ağır ağır geçip bir yaklaşıp bir uzaklaşarak bir sonra gelene yer açıyorlar. Tam kendi ömrümüzü en trajik, kendi zamanımızı en karanlık gördüğümüz bir anda şu bulutlar gibi geçici olduğumuzu anlattı bize Aycan. Geride bıraktığımız iz neyse o yüz işte, bu kadarcık her şey. Başlarını kaldırıp bulutlara baktılar hep birlikte. Aydınlık gökyüzünde bilinmez derinliklere doğru yürüyen beyaz gemilere benziyorlardı. Günaydın! Gözlerini ovuşturan cılız bacaklarındaki penye pijamayla küçücük bir çocuğa benzeyen Esin'e gülümsediler. Günaydın. Çekingenlikle karışık bir coşkuyla gelip Cemile'nin yattığı kanepenin bir ucuna ilişti Esin. Başını Canan'ın omzuna dayayıp bacaklarını sedirin üstüne topladı. Canan en ufak bir kıpırtıda ürküp kaçabilecek bir uğur böceğine dokunur gibi yavaşça sarıldı çocuğa. iyi misin?" diye sordu. Başını salladı çocuk. Bir süre konuşmadan zeytin ağaçlarının arasına gizlenmiş Ağustos böceklerinin sesini dinlediler. Sonra çocuğun incecik sesi telaşla öten böceklerin sesine karıştı. "Bu gece rüyamda annemi gördüm. Konuşuyordu. Kalınca bir ses tonu vardı. Güzel, etkileyici. Öyle miydi?" "Evet, tam söylediğin gibiydi." Sevinçle başını salladı çocuk ve devam etti. "Uzun uzun konuştuk. Kucağına başımı koydum. O da anlattı. Sözlerinin çoğunu anlamasam da sesindeki müziği dinledim. Sonra usulca okşadığı saçlarıma bir yasemin iliştirdi. Kokusu şu an bile burnumda sanki. Gözlerini dolan yaşları sildi aceleyle. Hayır, yanlış anlamayın. Artık yalnızca onu özlediğim için ağlayacağım. İçimde bir yara yok. Öfkem dindi. Onu da sizi de seviyorum. Ve bir zamanlar böyle yaşayan bütün o insanları." Canan biraz daha sarıldı çocuğa. Yüzüne eğilip kelebek kanadı kadar ince yanağından öptü. Uzaktan yavaş yavaş eve doğru yürüyen Nihan'la Ali Rıza'yı görünceye kadar hiç konuşmadılar. Sanki o kısacık zaman, o kalın, ahenkli sese sessizce şükranlarını sunmaları için geçiyordu zeytin ağaçlarının üzerinden. Nihan akşam yemeği için Ali Rıza'nın limandaki balıkçıdan aldığı balıkları pişirmek üzere mangalı yakmasını seyrederken, bir yandan kalbinde esen sıcacık rüzgarı yavaşça içine çeker ve öte yandan masanın üzerine bıraktığı mektuptan kalan sessizlikle yüzleşme vaktinin yaklaştığını düşünürken, içinde çok çok eski zamanlardan hatırladığı bir duygunun gezindiğini hissetti. Umut gibi, cesaret gibi beyaz, serin kokulu bir şey. Dokuduğu her yeri küçük küçük aydınlatan bir şey. Elinde olmadan gülümseyiverdi. Yüzü kızarmıştı. Başını kaldırdığında ona merakla bakan adamın gözlerini gördü. "Hiç," dedi düşünmeden. Sonra ağzından çıkan sözün anlamsızlığına gülüverdi. Adam da güldü ve başını yeniden ateşin üstüne salladığı ufak süpürgeye doğru eğdi. Çeşit çeşit otlarla hazırlanmış salata, mangalda kızarmış çipura balığı ve beyaz şarabın yan yana dizilerek bir şölen sofrasına dönüştürdüğü uzun masanın etrafına oturdular. Özlem, şarabı kadehlere dikkatle dolduran, tabaklara balıkları dağıtan Ali Rıza'ya bakarken, okul yıllarında yanından hiç ayrılmadığı kara kaşlı kara gözlü sevgiliyi, hiçliğe doğru usulca kayıveren o ateş saçlı kızı düşündü ve bir gün önce neredeyse düşmanlık duyduğu bu adamı sevmeye başladığını hissetti. Hiç düşünmeden kadehini kaldırdı ve "Bizi ağırladığı için, hayır ağırlamaktan daha ötesini yaptığı için Ali Rıza'ya teşekkür ediyorum," dedi. Sesi denizin üzerinde yavaşça esen Meltem'e çarpıp geri döndü ve masanın etrafında oturanların yüzlerinde utangaç bir sevinç oldu. Ali Rıza alçak gönüllülükle başını eğdi, gülümsedi. "Burası nasıl da dinlendiriyor insanı," diye devam etti Özlem. Durup bakmanı, şöyle telaşsız, aceleye getirmeden durup geriye doğru uzun uzun bakmanı sağlıyor. "Ne görüyorsun peki?" diye sordu Cemile. Dalgın bakışları elindeki kadehte bulamadığı bir sorunun cevabını araştırıyor gibiydi. "Ne görüyorum? Evet, yenilgi duruyor orada. Bütün kesinliğiyle inkar etmek anlamsız. Çekilen acılar duruyor, düş kırıklıkları. Ama her şeye rağmen çok özel. Bizim yollarımızdan geçmeyen birinin asla anlayamayacağı güzellikte bir hayatın tadı var orada." Başını salladı Cemile. Güçlükle duyulacak bir sesle konuşmaya başladı. "Doğru ama beni bu duygu avutmuyor artık. Kocaman bir başarısızlık. Benim hayatım bundan ibaret." "Belki de başarıyı son yıllarda beynimize zorla sokulan o elde etme duygusu olarak anlıyoruzdur," dedi Canan. Kendi kendine konuşur gibiydi. Oysa başarmak, elde ettiğin şey değil de her şeye ve kendine rağmen yürümeye devam edebilme gücü olarak anlaşılırsa, diye devam ederken sözünü kesti Cemile. "Kendimizi avutmayalım. Ne anlamı var bunların? Kimse bizi anlamadı işte, bu kadar basit. Biz yalnızca kendi durduğumuz hayallerin peşinden yürümüşüz. Şimdi yürümeye devam etmek. Niçin? Nereye kadar?" Sesinde meydan okuyan bir keder vardı. "Gidebildiğimiz yere kadar," diye söze karıştı Özlem. Canan önüne baktı. Cem onun koşarak öne geçtiği yürüyüşler, sesi kısılana kadar haykırdığı sözler, bütün tartışmalarda hiçbir zaman eğilip bükülmeyen cümleleri, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan kesinlikteki duruşu geçti bir bir gözünün önünden. Sıkıldı. hep hayata biraz daha esnek bakmasını istediği o dirençli, inatçı kadının, dalgaların aşındırdığı bir kaya gibi görünen yorgun yüzü kalbine batıyordu. Belki de içinde saklayıp saklayıp da kendine karşı bile bir türlü dile getiremediği o çaresizlik duygusunu en olmadık insanın ağzından duymuş olmaktı kalbini bu kadar utanç ve acıyla dolduran. Masanın altına kaydırdığı eliyle Özlem'in bacağına dokundu. ''Sus, elimiz yüzümüz bu kadar kan içindeyken, düşe kalka yürüyüp de güçlükle ayakta durabiliyorken artık hiç kimse bir başkasının acısını eğitmeye kalkışmasın. Bunca acıdan sonra vardığımız bu kapı artık hakikat kapısı olsun. Kimseyi hor görmeyen, anlamayı, yalnızca anlamayı dert edinen canların vardığı hakikat kapısı. Sus, kırılıyorum Cemo'yu ve belki ardında kendimi böyle görmekten. Sus.'' Özlem, bin yıldır baktığı gözlerin söylediklerini anlayıp sustu. Nihan, Özlem'le Canan arasında gidip gelen sessiz sözleri görüp eline kadehini aldı. ''Size şu bet sesimle bir şarkı söylememi istemiyorsanız hemen başlayın bakalım. Ve bence bu toprakların güzel hatırı için ballı incirlerin türküsünden başlayın. Ayca'nın dediği gibi hep bir ağızdan türkü söylemek için.'' Özlem yerinden doğrulup mırıldanmaya başladı. Alçak sesine sofradakilerin sesi birer ikişer katıldı. Türkü yavaş yavaş yükselerek masanın etrafından ballı yemişleri vermeye hazırlanan incir ağaçlarına, dağların yamaçlarını kaplamış zeytin dallarına yayıldı ve mor dağların en yüksek tepesindeki kekik kokularına karıştı. 21. Valizleri arabaya yerleştirirken dönüp eve baktı Özlem. Bahçedeki leylak ağacının dibinde Ali Rıza ile konuşan Nihan'ın yanaklarının pençe pençe kızarmış olduğunu görüp gülümsedi. Elindeki çantayı yere bıraktı. Ufuktan yavaşça yükselen güneşe doğru yüzünü çevirip fısıldadı. Günaydın. Güneşin ilk ışıkları dağların eteklerine vurduğu anda Nihan birden eğilip öptü adamı. Hoşça kal diye fısıldadı. Yine görüşeceğiz. Arabaya bindiler. Arkalarından bakan adamın alnını kırıştıran çizgiler, gövdesine yaslandığı ağacın pütürlü yollarına benziyordu. Dünyanın bir köşesinde bir arkadaşım daha oldu Feyman abla diye geçirdi içinden Canan. Kalbine bir sevinç yayıldı. Kekik kokan patikaları geride bırakıp, şehre yaklaştıkça genişleyen asfalt yola girdiklerinde Esin seslendi. ''Beni şu durakta bırakın Özlem teyze.'' Arabadan indiler. İçlerini kaplayan hüznü gizlemeden Esin'in boynuna sarıldılar. ''Hoşça kalın. Beni merak etmeyin, sizi arayacağım. Benim için bu hafta sonu o kadar unutulmazdı ki hepinize teşekkür ederim.'' ''Asıl biz teşekkür ederiz. Bize nasıl bir iyilik yaptığını anlayamayacak kadar küçüksün.'' Hayatımızın tatsız tuzsuz yollarında sürüklenip dururken bize nasıl bir rüzgar getirdiğini nereden bilebilirsin ki? Biz teşekkür ederiz. Salına salına yürüyen çocuğun ardından bakarken Cemile fısıldadı. Bu çocuğu hiç bırakmayalım. Evde bıraktığı küçük oğlanın öksüzlüğünü hatırlatmıştı Esin ona. İçi ürperdi. Kederle gülümsedi Özlem. Bırakmayalım Cemo, hiç bırakmayalım dedi ve sessizce başını öne eğip söyleyemediklerini konuştu kendiyle. Ne bu çocuğu bırakalım ne de birbirimizi. Ne tarihimizi bırakalım bir yana ne de geleceği Cemo. Ne olur sıkı sıkı tutunalım yaşadıklarımıza, koca bir çınar gibi, kökü toprakta, dalları güneşe uzanmış. Biz de çürüyüp gitmeyelim Cemo, ne olur. Eğer sen de gidersen, kırılmış dal gibi, gitme Cemo. Arabaya bindiler. Üzerlerine çöken hüzünlü sessizliğin içinde hepsi uzaklaşan incecik bedeni düşünüyordu. Bir süre sonra Cemile'nin sesi duyuldu. Bir yerde duralım, evi aramak istiyorum. Cep telefonunu uzatan Özlem'in konuşmasına izin vermeden çabuk çabuk devam etti. ''Hayır, telefon kulübesinden arayacağım. Karşımdaki sesi daha iyi duyuyorum ben kulübenin içinde. Ancak o zaman konuştuğumdan bir şey anlayabiliyorum.'' Ses çıkarmadılar. Özlem bir telefon kulübesinin önünde durdu. Arabanın içinden kartı telefonun üzerindeki yuvaya sokup numarayı tuşlayan kadına baktı üzüntüyle. ''Farkındayım.'' dedi sonra. ''Bir eşeklik yaptım akşam.'' ''Boş ver.'' dedi Canan. ''Ama.'' diye sabırsızlıkla ekledi Özlem. ''Onun bu haline katlanamıyorum. İçim yanıyor. Ona yaklaşmak, eskisi gibi inatla, öfkeyle konuşmasını sağlamak istiyorum.'' Nihan arkadan eğilip arkadaşının omzunu okşadı. ''Bunca şeyden sonra hangimiz eskisi gibiyiz ki?'' Ayrıca unutma diye ekledi Canan. Eskinin aynısıysak hiç yürümemiş, hiç öğrenmemişiz demektir. Belki de haklısınız. O sırada Cemile kulübenin kapısını açıp dışarı çıktı. Hızlı hızlı arabaya doğru yürüdü. Kapıyı açıp koltuğa yerleştiğinde arkadaşlarının yüzüne ayrı ayrı baktı. Gözlerinde çocuksu bir hınzırlık vardı. Hanginiz ağırlayacaksınız bakalım beni? Nasıl yani? Ne? Bizimle mi geliyorsun? Ne oldu da gelmeye karar verdin Cemo, söylesene. Gülümsedi Cemile. Ne ağzının iki yanından aşağıya doğru uzayan derin çizgiler, ne burnunun hemen üzerinde iki kaşının ortasındaki küçük kırışık, hiçbiri yoktu o anda yüzünde. Yalnızca gözleri vardı. Tıpkı gençliğindeki gibi pırıl pırıl bir cesaretle parlayan gözleri. Hiç, hiçbir şey olmadı. Çocukların sesini duymak iyi geldi yalnızca. Diye üsteledi Özlem. Kızının sesinde yakaladığı yorgun ve sevinçli titreşimlerini geçirdi içinden Cemo. Bir çocuğu büyütürken farkına bile varmadan büyüyüp olgunlaşmanın dehşet verici bilgisini hatırladı bir kez daha. Kadınların tuzla buz olmuş bir kalple sapasağlam ayakta durarak yaşamaya nasıl devam edebildiklerini öğrenmenin en zor ve en sağlam yolunu. O halde herkesin kendi yolunda pişmesinin tam zamanı değil mi? Ve hayata yeniden keyifle küçücük bir göz kırpmanın? İyisi şu, biraz boğazın sularına bakmak istiyorum. Öylece bıraktığımız akıntılar nereye doğru gitmekte, bir bakmanın zamanıdır. Özlem çocuk gibi ellerini çırptı. Çabuk bir kaset takın şuraya, dans edip bağırarak aşmak istiyorum yolları, çabuk. Canan kıkırdayarak bastı teybin düğmesine. Aynı anda araba ritmik bir dansa hazırlanır gibi derin bir soluk alıp kalktı. Spil Dağı'nın kıyısından kıvrıla kıvrıla yukarıya doğru çıkan arabanın yanından pata pata sesler çıkararak geçen traktörün arkasına doluşmuş genç kızlar, arabanın içinde hep bir ağızdan bağıra bağıra şarkı söyleyen kadınlara oyalı yazmalarını sallayıp neşeyle güldüler. Arabanın açık camlarından dağlara doğru yükselen şarkı, allı morlu yazmaların peşine takılıp üzüm bağlarına ulaşıyor, turuncu bir güneş toprağın üzerine dökülen ümitli bir yorgunluğu ısıtıyordu. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Kitabın sonu. 10 Eylül 2011. Sayfa 201. Alıntılar. 14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıtkı ismin duydum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum. Sayfa 31. Ali Ekber Çiçek'ten derlenen bir türkü. Alnını dağ ateşiyle ısıtan, yüzünü kanla yıkayan dostum. Senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül. Benim kalbimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövdende uğultuyla büyüyen sessizlik. Bir gün benim elimde patlamaya sabırsız mavzer olsun. Başını omzuma yasla, göğsümde taşıyayım seni. Gövdem gövdene can olsun. Sayfa 45. Arkadaş Z. Özger'in Aşkla Sana şiirinden. Gel kardeşim, gel beri. Hey kurt, hey kuş, hey börtü böcek. Ah, gidenler gelir mi geri? Açar mı bugün dört bahardır kanayan çiçek? Demek daha bizim yaşımızda insanlar ölecek. Sayfa 45. Enver Gökçe, Gelmeyen Bahar. Vurulmuşum. Dağların kuytuluk bir boğazında, vakitlerden bir sabah namazında, yatarım kanlı upuzun. Sayfa 46. Ahmet Arif'in 33 Kurşun şiirinden. Beni sulara gömün emi, öyle öyle akıp gideyim, belki biraz serinler yüreğim. Sayfa 174. Aytunç Altındal'ın Ötelerde kitabından. Kitabın sonu. 17 Eylül 2011. Sayfa 203.